Şizofren. John Katzenbach. 53. ayrım. Başhekim derin bir nefes aldı, kendini biraz toparladı, kapıya soğuk soğuk bakarak, "Peter, seninle az sonra ilgileneceğim, lütfen dışarıda bekle." "Bay Moses, bir zahmet," dedi. Ama Peter araya girdi, "Herkes kadar ben de suçluyum," dedi. Doktor Gultilil tam elini sallayarak onu savacaktı ki hareketin ortasında durdu. "Suçlu mu?" diye sordu. "O nasıl oluyor Peter?" "Şu ana kadar attığı her adımı onayladım. Belli ki bu katili saklandığı yerden çıkarmak için bir takım olağan dışı adımlar atılmalı. Baştan beri bu konuda baskı yaptım. İstenmeyen olaylardan Lucy kadar ben de sorumluyum." Doktor Gultilil tereddüt etti, sonra "Seçeneklerine fazla etki atfediyorsun Peter," dedi. Bu belirsiz tespit Peter'ı biraz afallattı. Hızla nefes alarak, her suç araştırmasında bir noktada hedefi kendisini yalıtmaya ve savunmasız bırakmaya zorlayacak dramatik adımlar atılması gerekir," dedi. Söyledikleri kendi kulaklarına ukalaca ve havalı gelmişti. Aslında tam manasıyla doğru olmadığını biliyordu. Fakat en azından tam da o anda söylenecek bir şey olduğuna ve en azından doğru görünmesini sağlayacak kadar kararlılıkla söylediğine inanıyordu. Gultilil sandalyesinde geri yaslandı, nefes aldı, durakladı. Lucy de Peter de ona baktı ve aşağı yukarı aynı şeyi düşündüler. Doktoru böylesine acayip bir şekilde tehlikeli yapan, kendini aşırı öfkelerden, hakaretten, hiddetten ya da ortaya çıkma hevesiyle kapıya dayanan, herhangi bir güçlü duygudan geriye çekerek sakin ve gözlemci bir hale geçme yeteneğiydi. Lucy, kendisi yapmaya hiç yanaşmasa da insanların hiddetlerini ifade ettiklerini görmeye alışık olduğu için doktorun bu huyundan rahatsız oluyordu. Peter, doktorun bu becerisine çok saygı duyuyordu. Herkesin psikiyatristle yaptığı her konuşma aslında büyük miktarda parasını oynanan bir poker eline oturmakmış gibi geliyordu Peter'a. Fişlerin çoğu Doktor Gultilil'deydi. Doktorun karşısına oturan herkes de borcunu oynuyordu. İkisini de doktor zihninden hesaplar yapıyormuş gibi geliyordu. Küçük Kara Peter'ı bekleme odasına çekmek için uzanıp kolunu tuttu. Ama galiba doktor ansızın fikrini değiştirmişti şimdi. Sesi normale dönerek "Aa, Bay Moses," dedi. Duvarları aşıp duyulan o öfke hızla çözülüp gitmişti. "Belki de çıkmanız gerekmez. Aslında sen de içeri gel Peter." Başka bir koltuğa işaret etti. "Savunmasız mı dedin?" Peter "Evet," diye yanıtladı. "Başka ne diyebilirim ki?" diye düşündü. Örneğin Bayan Johnson son derece çocuksu bir şekilde ilgilendiği kurbanların belirgin fiziksel özelliklerini taklit etmesinden mi daha savunmasız bırakılır? Peter buna cevap vermek zor diye karşılık verdi. Doktor gülümser gibi yaptı. "Elbette zor. Ama sence Bayan Johnson kovaladığı bu kişi, hayali olması ihtimal dahilinde bulunan bu katil, duvarlar arasındaysa, sence kendisi onun ilgisini derhal ve bölünmemiş bir surette üstüne çekecek bir şey mi yapmış oldu?" "Bence evet, çok güzel. Ben de bundan şüpheleniyordum." "Elbette, bu beyefendi buradaysa, o zaman Peter, varsayalım ki Bayan Johnson başına çok yakın bir zaman içinde bir şey gelmedi. Şu halde onun şu meşhur katilinin belki de aslında bu hastanede bulunmadığına, talihsiz stajyer hemşirenin, delillerin gösterdiği üzere aslında cinayi bir delüzyon halinde olan Sırık tarafından öldürüldüğüne inanabilir miyiz?" Peter, "Peşin yargılara varmış oluruz doktor," diye yanıtladı. "Bayan Jones ile benim peşinden gittiğimiz adam, düşündüğümüzden çok daha disiplinli olabilir." "Aa evet, disiplinli bir katil. Psikozun yönlendiği bir katil için pek de alışıldık olmayan bir özellik bu, değil mi? Daha önce de konuştuğumuz gibi siz cinayi dürtülerin egemenliğinde olan birini arıyorsunuz. Ama şimdi bu teşhisi o kadar faydalı bulmuyor musunuz? Ya da katil, Bayan Johnson buraya ilk geldiğinde iddia ettiği gibi karın deşen Jack türünden mitolojik bir katil ise durumu bu açıklayabilir. Fakat bu tarihi şahsiyet hakkında yaptığımız az sayıda okumalardan kendisinin disiplin konusunda pek az eğildiğini gördüm. Zorlanmış katilleri büyük kuvvetler yönlendirir Peter. Eninde sonunda kendilerini tutmaktan acizdirler. Fakat bu konuşmayı bu alanla ilgilenen tarihçiler yapmalı. Bugün burada bizi pek az ilgilendiriyor. Size şu soruyu sorabilir miyim? Burada olduğuna inandığınız katil kendisini tutmaya muvaffak olabilseydi, onu bulma ihtimaliniz kaç gün, hafta ya da yıl boyu ararsanız daha da azalmaz mıydı? Geleceği ancak sizin kadar öngörebilirim doktor. Kutlili gülümsedi. Ah Peter, çok zekice bir cevap. Seni kilisedeki arkadaşların önerdiği bu son derece yenilikçi programa soktuğumuzda iyileşme potansiyelinin yüksekliğini gösteriyor. Bugün ofisime dalmanın asıl sebebi de buydu değil mi? Kilisenin son derece cömert ve düşünceli teklifini kabul ettiğini söyleyecektin. Peter tereddüt etti. Doktor Gulptil'e dikkatle baktı ona. Tekrar, bu yüzden geldin elbette öyle değil mi diye sordu. Sesi verilmesi gereken cevap dışındaki her cevabı dışarıda bırakıyordu. Evet dedi Peter. Gulptil'in iki sorunu, bilinmeyen katili ve kendi yasal sorunlarını bir araya getirişine hayran olmuştu. Evet Peter, yeni bir tedavi şekline ve yeni bir hayata başlamak için hastaneden çıkmak istiyor. Bayan Jones ise burada olmasının sebebini ortaya çıkmaya teşvik ederek, kendisinin de onu adalete teslim etmesini sağlayacak bir şey yaptığını düşünüyor. İçinde bulunduğumuz anı doğru bir şekilde değerlendirdim mi? Sessiz kalan Lucy de Peter de başlarıyla onayladılar. Doktor Gulptil'in dudaklarının kenarlarının ufacık bir sırıtış halinde kıvrılmasına izin verdi. O zaman kısa fakat uygun bir zaman aralığında bu iki sorunun cevabını da kesin olarak alabileceğimizi güvenle söyleyebiliriz. Bugün cuma, pazartesi sabahı her ikinizle de vedalaşabileceğimiz fikrindeyim. Olmaz mı? Bayan Jones'un yaklaşımının sonuç verip vermeyeceğini görmeye ve Peter'ın durumunu ayarlamaya bol bol yetecek zamanımız oluyor. Lucy oturduğu yerde mırıldandı. Doktorun verdiği zaman sınırını değiştirebilecek birkaç söz geldi aklına. Ama kıvranırken Gulptil'in de derin derin düşündüğünü, zihninde bir sürü şeyi evirip çevirmekte olduğunu gördü. Bu bürokratik satrançta hep psikiyatristin gerisinde kalacağını, hele onun çöplüğünde oldukları için iyice dezavantajlı olduğuna inandı. O yüzden karşı koymak yerine pazartesi sabahı dedi. Peki. Tabii bir de kendinizi bu tehlikeli duruma soktuğunuz için hastane yönetiminin sizin güvenliğinizi sağlama sorumluluğunu üzerine almadığını gösteren bir belge de imzalayacaksınız. Lucy'nin gözleri kısıldı. Tek kelimelik cevabına olabildiğince çok hor-görü yüklemeye çalışarak evet dedi. Şahane. O zaman bu kısımda anlaştık. Şimdi Peter, müsaadenle bir telefon görüşmesi yapayım. Masanın en üst çekmecesinden siyah deri kaplı ufak bir telefon defteri çıkardı. Gösterişsiz bir hareketle açıp arasından fil dişi rengi bir kartvizit çıkardı. Hemen okuyup telefon numarasını çevirdi. Telefon bağlanırken arkasına yaslandı. Bir an sonra ahizeye, Peder Grodzik ile görüşecektim dedi. Ben Doktor Gulptil'in Western State Hastanesi'nden arıyorum. Kısa bir duraklama oldu, sonra hap yutturan Peder dedi, iyi günler. Peter'ın burada ofisimde olduğunu ve bir süre önce yaptığımız ayarlamaların kendisine de uygun olduğunu söylediğini iletmekten mutluluk duyuyorum. Evet, her açıdan. Şimdi zannedersem bu talihsiz durumu hızla sonlandırmak için halledilmesi gereken bir takım belge işleri var. Peter az önce tüm hayatının değiştiğinin ayırdına vararak arkasına yaslandı. Üstüne bir ağırlık çökmüştü. Sanki olayların gelişmesini kendi bedeninin dışından izliyordu. Lucy'ye bir bakış atmaya bile cesaret edemiyordu. Genç kadın da bir şeylerin eşiğindeymiş gibiydi. Ama bunun tam olarak ne olduğundan emin değildi çünkü başarı ve başarısızlık aklını bulandırmıştı. Francis koridorda yürüyüp ortak salona girdi. Gözleri kopuk hasta kümelerinden kayıp masa tenisi masasına yöneldi. Çizgili pijamalar giymiş, hava sıcak olmamasına rağmen hırkasını boğazına kadar düğmelemiş bir adam, eline bir raket almış, maç yapar gibi sallıyordu. Ama ne karşısında bir rakip ne de masada top vardı. Oyun sessizce devam ediyordu bu yüzden. Yaşlı adam dikkatini iyice vermişti. Her noktaya odaklanıyor, hayali rakibinin her karşılığını hazırlanıyordu. Yüzünde oyun berabere gidiyormuş gibi kararlı bir ifade vardı. Ortak salon, iki televizyonun kısık sesi hariç sessizdi. Spikerlerin ve pembe dizi aktörlerinin sesleri, daha çok kendi kendilerine konuşmakta olan hastaların seslerine karışıyordu. Zaman zaman sehpalardan birine bir dergi ya da gazete atılıyordu. Zaman zaman da bir hasta fark etmeden bir başkasının yerine geçiyor, bunun üstüne ufak bir tartışma yaşanıyordu. Ama ortak salon sık sık duygu patlamaları yaşanan bir yere göre epey sakindi. Francis, Cleo'nun cüssesinin ve varlığının eksilmesinin, odadaki olağan kaygının birazını bastırdığını düşündü. Bir sakinleştirici olarak ölüm. Bütün bunlar bir yanılsama dedi kendi kendine. Çünkü her yerde gerginliği ve korkuyu sezebiliyordu. Hepsine risk altında olduklarını düşündürecek bir şey olmuştu. Francis kendisine aşırı doldurulmuş yumru yumru bir koltuğa atarak bulunduğu yere nasıl geldiğini düşündü. Kalbinin güm güm attığını hissedebiliyordu. Çünkü bir önceki gece olanları sadece kendisinin anladığını düşünüyordu. Peter'ın dönmesini ve gözlemlerini onunla paylaşabilmeyi umuyordu. Fakat artık Peter'ın kendisine inanacağından emin değildi. Seslerinden biri, "Daima yalnızsın, hep yalnız oldun, hep de yalnız kalacaksın," diye fısıldadı. Prenses bu iç gözlemlerle tartışmaya, onları yatsımaya zahmet etmedi. Sonra en az bir önceki kadar alçak, neredeyse kafası dışından duyulmamaya uğraşan bir ses, "Hayır Francis, biri seni arıyor," dedi. Francis bunun kim olduğunu biliyordu. Meleğin peşinde olduğunu nasıl bildiğinden tam olarak emin değildi. Ama durumun böyle olduğuna inanıyordu. Bir anlığına etrafına bakınıp kendisini izleyen herhangi biri olup olmadığını görmeye çalıştı. Fakat akıl hastanesinde herkes neredeyse aynı anda hem birbirine bakıp hem de birbirini görmezlikten geliyordu. Birden ayağa kalktı, tek bir şey biliyordu, melek onu bulmadan önce o meleği bulmalıydı. Ortak salonun kapısına yürürken koca karayı gördü. Aklına bir fikir geldi. İri yarı hademeye seslendi. "Bay Moses?" Koca adam döndü. "Ne var Seabird?" "Çok kötü bir gün bugün. Sakın benden yapamayacağım bir şey isteme." "Bay Moses, taburcu olma görüşmeleri ne zaman yapılacak?" Koca kara Francis'e yan yan baktı. "Bazıları bugün yapılacak, hemen öğle yemeğinden sonra." "Gitmem lazım." "Nereye?" "O taburcu etme görüşmelerine gidip izlemem lazım." "O nedenmiş?" Francis gerçek düşüncesini dile getirebilecek gibi değildi. O da bunun yerine, "Çünkü buradan çıkmak istiyorum. Eğer başkalarının taburcu olma görüşmelerinde nasıl davrandığını izlersem, belki ben de aynı hataları yapmam," dedi. Koca kara bir kaşını kaldırdı. "Pekala Seabird," dedi. "Mantıklı konuştun. Galiba daha önce kimse benden böyle bir şey istememişti." Francis, "Bana çok faydası olur," dedi. Hademe şüpheli göründü. Neden sonra omuz silkti, sesini alçaltarak, "Sana bu konuda tam olarak inandığımı söyleyemem Seabird. Ama teklifim şu. Sorun çıkarmamaya söz verirsen seni görüşmeye götürürüm, yanımda oturup izlersin. Bu bir kurala aykırı olabilir, bilemiyorum. Ama bence bugün bir sürü kural çiğnendi zaten." Francis nefes verdi. Hayalinde bir portre oluşturuyordu, bu da önemli bir fırça darbesiydi. Lucy Jones, küçük kara ve ellerinde kelepçelerle Peter, hastane bahçesinde ağır ağır yürürken gökyüzünde açık gri bulutlar birikiyor, kuşluk vakti havasını nemli, hastalıklı bir sıcak dolduruyordu. Üçlü ilk birkaç metreyi sessiz sedasız geçmişti. Kararan gökyüzü ve ağırlaşan sıcak, asfalt yola çarpan ayaklarının seslerini bile boğuyordu sanki. Küçük kara elini alnından geçirdi, elinde biriken tere baktı. "Vay be, yaz da kendini iyi de niye hissettiriyor," dedi. Doğruydu bu. Bir iki adım daha atmışlardı ki itfaiyeci Peter birden durdu. "Yaz mı?" dedi. Başını kaldırıp gün ışığı ve mavilik görmek için gökyüzünü taradı. Ama önlerine bulutlar gelmişti. Fakat onun arandığı, çevrelerini saran buğulu havada değildi. Neler oluyor Bay Moses? Küçük karada durup Peter'a merakla baktı. Ne demek neler oluyor diye sordu. Ne bileyim, dünyada, Amerika'da, Boston'da, Springfield'da Red Sox iyi oynuyor mu? Rehineler hala İran'da mı? Eylem yapılıyor mu? Konuşmalar yapılıyor mu? Köşe yazıları yazılıyor mu? Ekonomi iyi mi? Borsada neler oluyor? En çok gişe yapan film hangisi? Küçük kara başını salladı. Bu soruları haberciye sorman lazım. Manşetleri bilen o. Peter çevresine bakındı. Gözlerini akıl hastanesinin duvarlarına dikmişti. Herkes bunların bizi içeride tutmak için yapıldığını sanıyor, dedi ağır ağır. Ama aslında öyle değil. Bu duvarlar dünyayı dışarıda tutuyor. Peter başını salladı. Sanki bir adadayız ya da sanki ormanda kaybolmuş, savaşın bittiği, ne haber alamamış, yıllar boyu imparatora karşı görevlerini yerine getirmekte olduğunu düşünen o Japon askerlerden biriyiz. Alacakaranlık kuşağındaki gibi bir zaman bükülmesinde sıkışıp kalmışız. Her şey yanımızdan gelip geçiyor. Depremler, kasırgalar, her tür doğal ve insan yapımı felaket. Lucy Peter'ın tamamen haklı olduğunu düşünüyordu ama yine de konuşmadan önce duraladı. Bir yere varacak mısın? Evet tabii, kilitli kapılar ülkesinin kralı kim oluyor? Lucy başını yukarı aşağı salladı. Anahtarlar kimdeyse o. Öyleyse dedi Peter, ona kullanmasını beklediğin bir kapıyı açtırman lazım. Küçük karaya baktı, Hadem'e omuz silkti. Fakat Lucy derin düşüncelere dalmıştı. Sonra aklına şaşırtıcı, hatta şok edici bir fikir gelmiş gibi hızla nefes aldı. Açtığı kapılardan birini biliyoruz, dedi. Beni buraya getiren kapı. Hangi kapıyı diyorsun? Kısa sarıyı yakaladığında kız nerede duruyordu? Gecenin bir yarısı Amherst binasının hemşire bölmesinde tek başınaydı. Benim de orada durmam gerekiyor, dedi Lucy. 29. Öğlen yağmur başlamıştı. Sağ solu olmayan bir ahmak ıslatan yağıyordu. Yağış ara sıra kuvvetli bir sağanağa dönüşüyor, ara sıra da bulutlar aşırı bir iyimserlikle açılıp havanın açacağı umudunu veriyordu. Ama kısa süre sonra hava yine kararıyor, sağanak yağış devam ediyordu. Francis, koca karanın yanında koşturuyor, ıslaklıkla yapışkan nem arasından geçiyor, Hademe'nin dev cüssesinin kötü havada kendisine bir yol açıp onun arkasında durarak kuru kalabileceğini umuyordu. Havanın kontrolsüz yayılan salgınları ve ağır hastalıkları çağrıştırdığını düşünüyordu. Sıcak, boğucu, bunaltıcı ve nemli. Tropik bölgelerin havası gibiydi. Sanki eyalet hastanesinin kuru, nemli New England havasının yerini yabancı, garip bir yağmur ormanı hissi almıştı. Yağmur suyu birikintilerini asfalt kaldırımlardan savuran azıcık esinti bile olağanüstü ağırdı. Hastanede adet olduğu üzere taburcu etme görüşmeleri idare binasında personelin öğle yemeği yediği orta büyüklükteki odada yapılıyordu. Oda görüşmeler için yalancı bir mahkeme haline getiriliyordu. Öylesine kurulmuş derme çatma bir hali vardı. Görüşme memurları ve hasta savunucuları için masalar konmuştu. Hastane sakinleri ve aileleri için rahatsız, açılır kapanır metal sandalyeler sıra sıra dizilmişti. Stenograf için bir çalışma masası, bir de tanıkların oturma yeri vardı. Oda kalabalıktı ama tıka basa dolu değildi. Söylenen birkaç kelimelik laf da fısıldanarak ediliyordu. Francis'le koca kara arka sıralardaki iki sandalyeye süzüldü. Francis önce odadaki havanın boğucu olduğunu düşündü. Sonra gözlemledikçe odayı dolduran havadan çok hevesli umutlardan ve çaresizlikten oluşan bir bulut olduğu kanısına vardı. 53. ayrımın sonu sayfa 448, devamı 54. ayrımda.